Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, Bir Nefes Saat programına hoş geldiniz. Programımızın bu haftaki konuğu kardiyoloji uzmanı, uzman doktor Şeref Kul. Şeref Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Hayırlı programlar.
Teşekkür ediyorum. Şeref Hocam, programa başlamadan sizi kısaca bir tanımak isteriz.
Evet, ismim Şeref Kul. Bezmi Alem Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yardımcı doçent olarak çalışıyorum kardiyoloji alanında. Daha önce de işte İstanbul Tıp Fakültesi'nden mezunuz. Siyah Mersek'ten ihtisas aldık. Bu şekilde inşallah hastalarımıza faydalı olmaya çalışacağız bugün.
Bizim radyomuzun bir sloganı var. Kalbinizin sesi diye.
Evet.
İşte kalbimizin doktoru olunca mevzu daha bir önem arz ediyor
evet,
tabii bizim
inşallah,
için.
İnşallah.
Şimdi Şeref Hocam, bugün sizinle bir hipertansiyon üzerine konuşalım istedik. Hipertansiyon nedir? Kalbin hastalığı mıdır? Damarın hastalığı mıdır? Böbreğin hastalığı mıdır? Kim ilgilenir? Kime müracaat etmemiz lazım? Önce şöyle bir tanımla başlasak. Evet. Tansiyon ne? Hipertansiyon ne?
Evet.
Buradan bir başlayalım.
Şimdi tansiyon dediğimiz hocam kan damarlarındaki basınç. Bu basıncı oluşturan kalpten atılan kan ve damarların direnci. Kan akışkan bir sıvı olduğu için bir basınç oluşturuyor. Bunu biz çeşitli tetkiklerle sfingometre dediğim şeyle ölçüyoruz. Buna kan damarının basıncı veya tansiyon diyoruz. Bunun belli sınırları var. Bu sınırları aştığı zaman hipertansiyondan bahsediyoruz. Hipertansiyon tanımı bu demek. Şimdi ne hastalığıdır diye sorarsak multifaktöriyel cevap verebiliriz buna. Yani esasen kan damarlarıyla alakalıdır ama şimdi bunu cevaplarken tabii sebeplerine bakmak lazım. En sık sebebi bunun esansiyel hipertansiyon dediğimiz.
Halk arasında asabi
hipertansiyon. Asabi hipertansiyon dediğimiz, nedeni tam olarak bilinmeyen, genelde %90 hipertansiyon sebebini oluşturan bir durumdur. Buna da kardiyologlar bakar.
Peki.
Onun haricinde diğer sebeplere göre değişik branştaki doktorlar bakabilir. Mesela böbrek doktoru, nefrolog bakar mı? Bakar.
Dahiliyeci bakar.
Dahiliyeci bakabilir. Ama temel olarak kardiyolojinin ilgilendiği bir hastalıktır hocam.
Peki şimdi baştan kurgulasak işi Şeref Hocam.
Evet.
Kalbimizden ana damarlar çıkıyor. Bunlar daha sonra dallara ayrılıyor, küçülüyor, küçülüyor ve organları besleyen damarlar haline geliyor.
Evet.
Bunların bir devamlılık arz etmesi lazım. Bir evet. Volümü, hacmi, yani belli bir kanımız olması lazım.
Evet.
Bunun fazlalığı ve azlığı ayrı bir hastalık olarak kenarda duruyor.
Evet.
Bir de bunun damarlara fışkırma hızı diyelim.
Evet.
Organlara gitme hızı diyelim ve karşılaştığı bir direnç var, bir
evet.
Volüm var. Bunlar hepsi birleştiğinde bir gerilim oluşturuyor.
Evet.
Buna da tansiyon diyoruz.
Aynen öyle.
Bunun düşüklüğü de zarar, fazlası da zarar.
Şimdi düşüklüğü zarar mı? Muhakkak zarar. Belli bir değerin altına düşmesi zarar. Ama bizim bunun için tansiyon, şimdi şöyle söyleyelim. Genelde insanlar bize hipertansiyonla gelir. Tansiyon düşük diye genel olarak gelmez.
Tansiyon hastalığım var denmişse yüksek diye anlaşılır.
Yüksek tansiyondan bahsediliyordur. Tansiyon düşüklüğünün en sık sebebi vücuttan su kaybıdır veya tuz kaybıdır. İşte aşırı terleme, yeteri kadar su içmeme, ishal. Bunun gibi hastalıklardır. Bir de çok ileri derece tansiyon düşüklükleri var ki işte bu kardiyojenik şok dediğimiz.
Bu kazalar, yaralanmalar
falan mı? Ciddi kanamalar, septik şok dediğimiz işte damarları genişletici zehir salgılar bazı mikroplar. Bunlardan dolayı damar çok genişleyince tansiyon mansiyon kalmaz. Şok durumuna gider. Bir de böyle şeyler vardır. Bunlar apayrı bir durumdur. Ama genelde hani tansiyonum düşüyor, başım dönüyor. Bunların en sık sebebi vücuttan su ve tuz kayıplarıdır. Bunları dengelemek lazım. Halk arasında bilinir, ufak bir tuzlu ayran içilir, bol bol su içilir, meyve suyu tarzı şeyler. Yani su ile alakalı sıvı ne gıda varsa alaraktan, ayaklarımızı yukarıya kaldıraktan böyle tansiyon düşüklüğünü tedavi edebiliriz. Çok zararlı mıdır? Yani tansiyon düşüklüğü dediğim gibi bir hastalık olmadığı için ama az önce bahsettiğim şok durumları, kanama
onlar en uç aşamada onlar.
Evet. Yani bir hastalık olarak görülmez ve genel olarak da kötü bir durum olarak düşünmemek lazım.
Peki çokluğunun zararını, yani yüksek evet. Basınçta giden kan damarlara mı zarar veriyor, organı mı yıpratıyor?
Evet.
Ne olur Şeref Hocam?
Şimdi tansiyon yükseldiği zaman en başta damarın kendisine zarar veriyor. Damarın kendisinde her türlü zarar verebiliyor. Mesela ateroskleroz dediğimiz kan damarlarında plaklar ki ileride kalp krizine, koroner arter hastalığına sebep olan duruma sebep olabiliyor. Bu basınç ve endotel hasar dediğimiz durum. Şimdi bu olunca örneğin bu beyin damarında olursa ne oluyor? Çok yüksek olursa beyin damarı çatlayabiliyor.
Beyin kanaması
olabiliyor. Veya beyin damarlarında bu plaklar oluşursa felç olabiliyor. Böbrek damarında olursa ne oluyor? Çok ilerlerse böbreğin hücrelerine zarar veriyor. Böbrek yetmezliği olabiliyor. Kalpte olursa işte kalp krizi oluyor veya kalbin direkt kendi kaslarını ilgilendiren bir durum var ki ventrikül hipertrofiz dediğimiz kalp kasında kalınlaşmalar olabiliyor.
Önündeki yüksek engeli aşmak tabii, için çok çalışmaya
tabii
bağlı.
Tabii çok çalışması lazım. Çok çalışması için de vücudumuzda herhangi bir kası çalıştırdığımız zaman bunu spor yapanlar bilirler. Kasta hipertrofi yani hücrelerinde artma olur. Artma büyüme olur. O kas genişler, genişlemesi lazım o yükü yenmesi için. Kalpte böyle durum olur. Ta yani vücudun herhangi neresinde damar varsa ki her yerinde tabii ki var. En uç hücre noktasına kadar zarar verebilir bu yüksek tansiyon.
Peki neden olur desek yani sebebi nedir? Durduk yerde mi basınç yükseliyor bir anda?
Şimdi sebeplerine bakacak olursak %90 civarı az önce bahsettiğimiz esansiyel hipertansiyon dediğimiz. Yani sebebi genel olarak bilinmez. Birçok faktörden bahsedilir. Birçok çalışmalar yapılır ama nedeni şudur diye bir şey yok. Temel olarak genetik ve çevre diye özetleyebiliriz. En sık hipertansiyon sebebi budur.
Genetiğin payı nedir? Yani annemde babamda tansiyon var. Bende olması yüzde şu kadar diyebilir
belli
musun?
Belli bir yüzde veremeyiz. Yani hiçbir bilimsel çalışmalarda böyle bir esas kesin bir yüzde verilemez. Fakat genetik rolü muhakkak vardır.
Var. Çevresel faktörleri bir açsak?
Tabii şimdi çevresel faktörleri açtığımız zaman en başta hastanın yaşantısı. Yaşantı da önce yiyeceklerden başlayalım isterseniz. En başta gelen şey tuz. Dünyada ortalama tuz tüketimi günde 9 ile 12 gram arasında. Türkiye'de 15 gram. Hmm. Çok yüksek.
Peki ihtiyaç ne bu arada? Dünya bunu tüketiyor mu?
İhtiyaç şöyle. Mesela hipertansiyon hastalarında 5-6 gram arasında olması öneriliyor. Yani demek ki bu yetiyor.
Biz milletçe 3 katını tüketiyoruz.
3 katını tüketiyoruz. Kalp yetmezliği mesela hastalarımızda 3 gram sınırımız var. Daha ilerli dönemlerde 3 gramın altı dahi tuzsuz yemesini öneriyoruz. Yani
peki tuzun zararı ne şey hocam? Suyu mu tutuyor yanında?
Suyu aynen öyle hocam. Aynen sünger nasıl batırdığımız zaman suyu çeker. Tuz da suyu tutuyor.
Kalbin önündeki iş yükü artmış oluyor.
Su tutması demek tabii damarlardaki fazla hacim demek, volüm demek. Bu volümü çalıştıran pompa ne? Kalp. Bu da direkt kalbe en başta zarar veriyor ve ilerlerse dediğim gibi tüm organlara zarar verebiliyor. Tuzdan bahsettik. Tabii stres. Stres tek başına tansiyonu yapmaz.
Salgılattığı hormonlar mı?
Tabii salgılattığı hormonlarla temelde olan bir eğilimi arttırır, indükler. Tansiyon hastalarında daha da artmasına sebep olur. Mesela hastalarımız gelir, tansiyon ilacımı içiyorum, gayet sağlıklıyım ama işte dün bir şey sinirlendim, 20'ye fırladı tansiyonum.
Peki stres böyle mi yapar? Bir anda üzüldük 20'ye çıkar, üzüntü geçince düşer mi? Yoksa kalıcı bir hasarı var mı bunun?
Yani sürekli olan bir stresin tabii ki kalıcı hasarı var. Sürekli aynı hormonlar, başta adrenalin olmak üzere salgılanır. Tabii ki tansiyonu tetikler, ilerletir ve zarar verebilir. Onun için stressiz bir yaşam öneriyoruz tansiyon hastalarımıza.
Ki bu çok mümkün değil ama.
Mümkün değil, özellikle İstanbul şartlarında mümkün olmayabilir.
Kiloyla ilgisi varmış herhalde.
Kiloyla çok ilgisi var. Kiloyla şu bakımdan dikkat etmek lazım. Özellikle çocukları olan hastalarımız dikkat etmesi lazım. Yani biz bunları çok görüyoruz. Bizim alanımız olmasa dahi mesela biz 14-15 yaşında çocuklar geliyor. Aşırı kilolu. Tansiyon sebebini araştırıyoruz. Hiçbir şey bulamıyoruz genelde. Kiloya bağlıyoruz. Bu çocuklarımıza güzel bir diyet ve egzersiz önerdiğimiz zaman, kilo düşüşü olduğu zaman bakıyoruz ki tansiyonları da
kendiliğinden
düşmüş.
Düzelmiş.
Kendiliğinden düzelmiş. Kiloya çok dikkat etmek lazım. Buradan şu mesajı vermek lazım. Özellikle gençlerde tansiyonlarına baksınlar. Kilolu olanlar, anne babasında tansiyon olanlar, genetik yatkınlığı ve çevresel faktörleri çok olanlar çocuklarının tansiyonlarına muhakkak baksınlar. Erişkinlerde.
Şimdi erişkinlere geçmeden Şeref Hocam, bizim çocuk polikliniğinde yaptığımız şey şu artık. 2 yaştan itibaren bütün çocuklardan en az senede bir kere tansiyon ölçelim diyoruz.
Çok güzel.
2 yaş yani düşün 2 yaş. Çünkü bebek otopsilerinden yapılmış serilerde gösterilmiş ki damar sertliğinin öncüleri olan o yağlı çizgilenmeler 2 yaşında başlıyormuş.
Evet.
Bu beslenmeden ziyade genetiği ifade eder. 2 yaşında bir çocuğun yanlış beslenmesi çok beklenen bir durum değildir.
Muhakkak.
Böyle olunca genetik altyapı var. Bir de tansiyon ölçmek çok zahmetsiz bir iş.
Evet.
Sıfır stres, sıfır invazyon, hiçbir sıkıntı yok. Ama özellikle şu sıkıntı oluyor bizim açımızdan. Biz aileye tansiyonunu bir ölçtürelim diyoruz. Tabii hocam, nasıl ölçtürelim? Acile gidin ölçtürün. Acildeki hemşiranın biraz tecrübesizse yetişkine kullandığı aleti kullanmaya kalkıyor.
Evet, manşon boyu çok önemli.
Normalde de. Bizde bir manşonun eni dirsekle omuz arasının 1/3'ünden azını kaplamalıdır. 1/3 geçiyorsa problem var. Daha geniş olanlar tansiyonu düşük çıkarıyor. Daha dar olanlar, daha sıkı olanlar tansiyonu yüksek çıkarıyor.
Evet.
Bu bir, benim bir de asıl getirmek istediğim ikinci noktası obezite deyince, artık ailede hiçbir şikayet yoksa bile her çocuktan 5-6 yaş civarı bir kez kolesterol bakalım diyoruz. Bu standart, bütün çocuklardan bakalım. Sizin gibi biz 8-12 saat açlık isteyemiyoruz, çocuk bu bir şekilde yiyor çünkü. İlk seferinde tokluk da bakılabilir deniyor. Bakılsın, daha sonra problem varsa bu sefer üst merkeze gönderilip açlık kolesterollerine bakılsın. Tansiyon takibi devam etsin deniyor. 2 yaştan itibaren tansiyon, 5 yaştan itibaren kolesterol. Kolesterolü artık şu an sağlık ocakları tüm birimlerde hiç kimseden ücret talep etmeden bakıyorlar.
Evet.
Bakımı kolay, mahallenizde yaptırabiliyorsunuz, ücreti ödemiyorsunuz. Bir de tansiyon ölçtürüyorsunuz. En önemli belki mortalite morbitte, yani ölüm kalım sebebini elemiş oluyorsunuz.
Evet, senede bir kere bunları yapmak çok faydalı ve zahmetsiz.
Yarım saatlik bir işlem, yani kan vermenizle birlikte.
Şunu bu arada belirtelim, hipertansiyon önlenebilir, özellikle kalp hastalıkların arasında ölüme yol açan ve önlenebilir hastalıkların arasında en sık sebep. Önlenebilir. Yani bir hastalığı biz niye konuşuyoruz ya da niye tedavi etmeye çalışıyoruz? Onun risklerini, zararlarını azaltmak için, değil mi? Yani onu biz azaltamayacaksak o zaman niye konuşalım?
Konuşmanın manası yok.
Bir manası yok. Şimdi sizin dediğiniz çok önemli hocam. Yani eğer bir hastanın tansiyonu bu kadar zahmetsiz ölçebiliyorsak, tanı koyabiliyorsak ve bir şeyleri engelleyebiliyorsak ne güzel. Onun için dediğiniz şeylere muhakkak uymak lazım.
İki taraf açısından da vebal. Evet. Doktor açısından da, anne baba evet. açısından da. Ulaşılamaz bir tetkik olsa evet. ya hadi belki başka şeyler söylenecek ama. İkinci noktada şimdi biz tuz dedik, stres dedik. Üçüncü sebep, kiloya geldik.
Kilo.
Obezite artık Dünya Sağlık Örgütü diyor ki dünya üzerindeki risk faktörleri arasında 6. sırada. Yani yaralanmalar var, kanserler var, sigara, alkol gibi çok abuk subuk şeyler var, engel olamadığımız. Ama kilo gibi bir sebep bunların arasında 6.'lığa kadar yükselmiş. Şişman insan, yağlı insan, damar sistemi zarar görmüş insan, kalp sistemi zarar görmüş insan. Bir boyutu bizi diyabete götüren yol açısından ilgilendiriyor ama diyabet de neticede damar hasarıyla kalbi vurarak öldürüyor.
Evet, burada metabolik sendrom tabii bu hastalarda çok sık oluyor.
Hepsinde bir araya geliyor ve obezite Türkiye'de %15-20-30, Amerika'da %40'lara varmış artık. Yani diğer sebeplerin hepsinden önemli aslında.
Evet.
Diyeyim ben, şimdi size devredeyim. Obezite evet. hakkında siz ne düşünüyorsunuz?
Obezite, yani çocuklar hakkında mesaj verdik. Tabii erişkinlerde de çok önemli. Bizim obezite hipertansiyonla alakalı çok önemli. Yani tansiyonu başlı başına arttıran bir faktör olduğunu, zayıflamanın, kilo vermenin tansiyonu tek başına düşürebildiği vakalarımız var bizim.
Sadece zayıflıyor ve tansiyon hastalığı bitti.
Tabii, yani özellikle prehipertansiyon dediğimiz tam böyle sınırda ilaç başlayalım, balış başlamayalım şeklinde hastalarımız oluyor. Bu hastalarımıza ciddi bir diyet ve egzersiz öneriyoruz. Gerçekten uyan hastalara bir geliyoruz, takiplerde tansiyonları düşmüş.
Peki şimdi obezite başka bir konuşma konusu aslında ama
evet.
Şunu merak ettim ben. Obezite demek için falanca kilonun üzeri mi
evet.
kıymetli? Vücut kitle indeksi mi kıymetli? Bel çevresi mi ölçüyorsunuz?
Evet. Şimdi hepsine teker teker değinirsek, bel çevresi erişkinlerde, erkeklerde 102 santimin üzerinden, kadınlarda da 88 santimin üzerinde olmaması lazım.
Bunun üzerinde ise ciddi riskimiz var.
Ciddi riskimiz
bel çevresi
var.
Derken göbek deliği civarından geçen
aynen
halkadan
öyle,
bahsediyoruz.
Aynen. Bunu bütün evde kendimizde ölçebiliriz. Hastalarımız bir mezurayla, gayet basit terzilerimizi kullanan mezur evet. her evde bulunur. Ölçsünler. Eğer 102 veya 88 santimin üzerindeyse erkek ve bayanda, bu ciddi bir risktir. Yani bundan korunmanın yollarına baksınlar. Yani güzel bir tanı yöntemi değil mi? Hastalarımız kendi
çok
kendine.
Çok basit. Evde kendi tanı koy. Evet.
Ben obez miyim değil miyim tanı koyacak. İkincisi biraz daha belki zor olabilir, değil ama body vücut kitle indeksi dediğimiz şey. Bu da hastanın kilosunu boyun karesiyle çarpıyor. Bölüyoruz. Yani kilogram bölü boy kare. 25'in üzeri obez diyoruz. Normalde 19'da 25'in arasında olması gerekiyor. 25-30 arası hafif, 30-35 orta, 35'in üzeri morbid obez diyoruz artık.
Öldürücü şişmanlık.
Aynen öyle. Bunlar da hastalarımız kendileri bakabilir. Yani bunu baktığı zaman en azından ya ben ne yapıyorum diye bir kendine belki soracak ve faydalı olacağını da düşünüyorum.
Peki, obezite de böyle dedik. Evet. Şeker hastalığının tansiyonla bir alakası var mı?
Şeker hastalığının daha çok şöyle bunu açıklayalım. Az önce de bahsettik. Metabolik sendrom diye bir sendromumuz var. Sendrom dediğimiz birkaç tane bulgunun birleştiği bir bileşen. Bunun içerisinde hipertansiyon var. Diyabet veya bozulmuş açlık glikozu var. Obezite var. Kötü kolesterol yüksekliği veya iyi kolesterol düşüklüğü var. Bunların hepsi ilginç olarak bazı hastalarda bulunuyor. İşte 5 tane saydığımız şeyden, faktörden 3'ü bulunduğu zaman metabolik sendrom tanısını koyuyoruz. Bu hastaları apayrı bir şekilde incelemek, tedavi etmek ve takip etmek gerekiyor. Bunların hepsi birbiriyle ilintili. Yani hipertansiyon, diyabet, şeker hastalığı, kolesterol yüksekliği, obezite hepsi birbiriyle alakalı. Bunun içinde şeker hastalığı veya bozulmuş açlık glikozu dediğimiz hani hastalar gizli şeker diye halk arasında bilinir. Bu da tabii önemli.
Peki bunun dışında mesela bir başka endokrin organ aklıma geliyor. Tiroid hastalıkları, evet. Guatr tansiyonu yükseltir diyebiliyoruz.
Evet, yani tabii hipertiroidi de yükselmeler olabilir. Bunun da tedavisini endokrin bölümünde yapmamız gerekiyor.
Ama başlangıçta bir mutlaka bakmak lazım.
Tabii ona muhakkak da bakmak lazım.
Peki en nalet derdimize gelelim. Evet. Sigara.
Sigara.
Sigara ile tansiyon ilişkisi var mı?
Kesinlikle var. Sigara içtiğimiz zaman az önce bahsettiğimiz hormonlarımız aktive oluyor. Adrenalin, noradrenalin gibi hormonlar salgılanıyor. Bunlar salgılandığı zaman kan damarlarımız kasılıyor. Bunlar normal.
Mekanizması biraz farklı oldu bunun.
Evet. Kasılıyor, direnç artıyor yani. Hmm. Aslında aynı mekanizma. Esasında bu hormonlarımız güzel bizi böyle az önce bahsettiğim şok gibi durumlardan koruyan hormonlar ama sigarayla bir şekilde aktifleniyorlar. Aktiflendiği zaman tansiyonumuz yükseliyor.
Yükseliyor. Peki evet. Bu mesela içtikçe artan bir risk mi? Günde bir paket 10 yıl içmekle günde 3 paket 30 yıl içmek 9 kat fark ediyor mu gerçekten?
Yani kesinlikle içmekle alakalı.
Her içtiğin sigara bir tane.
Aynen öyle. Hmm. Aynen öyle ve işin kötüsü hani bırakır bırakmaz da bu riskler düşmüyor. Kalp hastalığı için ayrı, felç için ayrı. Belli bir temizlenme süresi var vücuttan. Akciğer hastalığı için ayrı. Yani hastalarımız şimdiden önlemlerini alsınlar. Bugün içtim artık yarın ben bıraktım hasta olmayacağım değil de bunun vücuttan bir temizlenme süreci var. Onun için bir an önce sigarayı
zararın neresinden evet, dönsek kendiyip başlayacağız. Evet. Peki şimdi sigarayı bırakalım, tuzu da uzaklaştıralım, kiloyu da verelim. Bunlar kolay, nasıl olsa bunlar düşmandı bize de.
Evet.
Çay kahve gibi bizim milletçe ulusal içeceğimiz olmuş evet. Şeyler. Bunların tansiyona olumsuz etkileri var mı? Çoğu evet. Zarar, azı karar mı? Nedir evet. Durum Şeref Hocam?
Şimdi bunların da çay, kahvede kafein dediğimiz şey de az önce sigaraya benzer mekanizmayla hormonal aktivasyon yapıyorlar. Tansiyonu arttırabilirler. Çarpıntı yapabilirler. Bunları belli bir kararda içmek lazım. Yani tamamıyla hastalarımızdan kesin demiyoruz. Bu hastanın hastamıza değişiyor. Yani bakıyoruz hastamızın tansiyonu yükseltecek hiçbir sebep bulamıyoruz ama aşırı çay kahve tüketimi var. Bunları muhakkak azaltıyoruz. Yani kararında içmelerini öneriyoruz.
Sıkıntı yok.
Evet.
Peki herhangi bir hastalıktan dolayı ilaç kullanıyoruz Şeref Hocam. Mesela evet. Falanca grup ilaçlar özellikle tansiyonu yükseltir mi? Dikkat etmeli miyiz?
Evet.
Mesela grip ilaçları
burada çok önemli.
Aynı şey şeker hastalığını yükseltir diye konuşmuştuk biz daha
evet,
önce.
Evet evet grip ilaçları çok önemli. Burada tansiyon hastalarının, kalp yetmezliği hastalarının, ritim bozukluğu hastalarının kalple alakalı şeylerden konuşuyorum tabii ki. Bu grip ilaçlarını kullanırken çok dikkatli olması
hiç
lazım.
Hiç mi içmemeli? Doktor tavsiyesiyle mi içmenin?
Yani şöyle bu ilaçlar sonuçta gribi düzeltmiyor.
Evet.
Gripin mesela burnumuz akıyorsa burun akıntısını geçiriyor.
Kırgınlığını alıyor belki ateş düşürüyor.
Başka da açıkçası hiçbir şey yapmıyor. Yani biz genel olarak önermiyoruz. Gerçekten çok ciddi sakıncalarını görüyoruz. Tansiyonu yükseltiyor, kalp yetmezliği alevlendi, çarpıntıyı arttırıyor. Ani ölümler dahi bildirildi bunlarla alakalı biliyorsunuz. Bunun yerine basit parasetamol dediğimiz
ateş düşürücü
ağrı kesici ilaçlarla gitmelerini öneriyoruz böyle durumlarda.
Onun dışında böyle spesifik mesele aklıma geldi. Kalbi bir kenara koyduk ama böbrek hastalıklarının da tansiyonu yükselttiğini biliyoruz.
Evet ona şimdi geleceğim. Birincisi esansiyel hipertansiyon dedik. İkinci en sık sebep renovasküler hipertansiyon dediğimiz böbrek ve damarla alakalı hipertansiyon. Bu da böbrek damarlarında tıkanıklık olduğu zaman yine benzer hormonal mekanizmalarla kan damarlarında direnç artıyor ve tansiyon gelişiyor. Yalnız buradaki tansiyon biraz daha farklı oluyor. Biz özellikle 30 yaşından önce başlayan, tansiyonu başlayan hastalarda, 55 yaşından sonra başlayan hastalarda, dirençli hipertansiyonda yani ilaçlarımızı veriyoruz bir türlü düşmüyor. Veya pulmoner ödem dediğimiz çok ciddi nefes darlığı ile prezente olan hastanemize başvuran hastalarımızda böbrekle alakalı tansiyonu düşünüyoruz. Bunun da iki tipi var. Bir gençlerde olan fibromusküler hiperplazi dediğimiz, bir de yaşlılarda olan normal aterosklerozla gelişen tipleri var. Bunlarda bizim tedavi seçeneğimiz normal ilaçlarımızın yanı sıra oraya stent koyaraktan böbrek damarını açabiliyoruz.
Ve en azından tedavisi var bunların.
Tedavisi var diyelim ama tansiyonlar düşüyor ama esasında çok çok da fazla
yüzde güldürmüyor.
Böyle bir değişik durum bu da.
Peki bu feokromastomanın bir tedavisi var mı? Ameliyat mı olması gerekiyor?
Tabii tedavisi var. Öncelikle kan ve idrarda bazı metabolitler var. Onlara bakıyoruz. MR çekiyoruz. Orada hormon salgılayan tümörler genelde buna sebep oluyor. Bunun büyüklüğüne göre, cerrahi indikasyonuna göre cerrahi tedavi seçenekleri var.
Var. Peki şimdi Şeref Hocam, programımızın ilk bölümünde tansiyon nedir? Tansiyon ne işe yarar? Fazlası zararı nedir? Fazlası eksiği nedir? Bunları konuşmaya çalıştık. Hipertansiyon sebeplerinden bahsettik. Kilodan, şeker hastalığından, stresten, tuz tüketiminden kaçınmaktan bahsettik. İkinci kısımda konuya devam edeceğiz inşallah. Evet. İlk kısım için teşekkür ediyoruz.
Rica ederim.
Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, uzman doktor Şeref Kul ile yapmış olduğumuz hipertansiyon programımızın ikinci kısmına başlıyoruz. Şeref Hocam, ilk kısımda hipertansiyonu tanımladık. Sebeplerinden bahsettik. Yapılmaması gerekenlerden bahsettik. Ama şimdi şunu belki söylemeyi unuttuk. Tansiyon nedir'in tanımını yaptık da tansiyon tanısını nasıl koyacağız?
Evet. Şimdi hocam, tansiyon tanısını basit sfingometre dediğimiz tansiyon ölçümüyle yapıyoruz. Burada önemli olan tansiyon ölçümünde manşondan siz bahsettiniz. Dirsek ile omuz arasındaki bölümün 1/3'ünden fazla olmaması gerekiyor. Çok küçük olursa yüksek gösteriyor tansiyonu. Düşük olursa, ufak olursa düşük gösteriyor. Bu biraz kilolu hastalarımız için önemli. Biz bunu klinikte çok görüyoruz. Bazen kilolu hastalarımız geliyor. Bir türlü tansiyonum düşmüyor diyor ama halbuki tansiyon normal ama
ölçüm hatası.
Ölçüm hatasından. Burada ölçüm tekniği çok önemli. Bir kere hastalarımız tansiyonlarını nasıl ölçecekler veya ölçtürecekler? En az 5 dakika dinlenmiş olmak lazım. Çay, kahve, sigara gibi şeyleri yakın zamanda içmemek lazım. Yani rahat bir ortamda gidip bir eczanede, sağlık ocağında en az bir 5 dakika oturduktan sonra
soluklandıktan sonra
tansiyonumuzu ölçtürüyoruz. Ne zaman tansiyon var diyoruz?
Affedersiniz, şunu sorayım Şeref Hocam. Tansiyon aleti elle şu pompayla şişirilenler mi makbuldür? Dijitaller mi makbuldür? Kola takınca kendiliğinden ölçenler mi makbuldür? Bir fark var mı aralarında?
Hocam, kesinlikle normal pompalılar makbuldür. Ama tabii bunu bilmek lazım. Zor bir şey değil. Fakat hastalarımız bunu ölçmesini bilebiliyorlarsa, ki ben herkese öğrenmesini tavsiye ederim. Çünkü herkesin evinde bir tansiyon hastası var. Kesinlikle o makbuldür. Eğer dijitalle ölçmek istiyorlarsa biz özellikle dirsekten olanları tercih ediyoruz. Bilekten olan değil de dirsekten olanları tercih ediyoruz. Bunu da doğru mu ölçüyor, yanlış mı ölçüyor diye kendileri bir konfirm etmeleri lazım. Örneğin eczane veya sağlık ocağına gidip ölçtürüp aletlerini de göstersinler, kıyaslasınlar.
Gerçekten fark ediyor aynı, mu gerçekten böyle fark 1-2 ediyor. Derece fark
çok
ediyor
fark ediyor. Çok fark Allah ediyor Allah. Tabii. Yani ben çok şahit oldum. 19-20 gösteriyor dijital alet. Ben kendim ölçüyorum 12.
O kadar farklı.
O kadar farklı. Yani bu tamamen dijital bir alet olduğu için ayarlarıyla alakalı bir şey. Eğer böyle bozukluk varsa ayarlarını yaptıracaklar.
Peki. Onun dışında istirahat edeceğiz dedik.
İstirahat,
çay, kahve içilmemiş bir anda.
İçmeyecekler, ölçecekler. Tansiyonu biz ne zaman diyoruz? 14-9'un üzerindeyse genel olarak, yani büyük tansiyonumuz 14, küçük tansiyonumuz 9 üzerindeyse ve bu en az 2 kere ölçerekten bunu teyit ettiysek, bu hastalarda tansiyon var diyoruz.
Tansiyon hastası olduk mu yani? 2 gün içinde birer kere ölçtürdük, 5'er dakika içinde.
Tansiyon hastası olduk. Ama tansiyon hastası olmak hemen ilaç başlamak mı? Değil. Şimdi biz hastaların risk faktörlerine bakıyoruz. Az önce bahsettik, şeker hastalığı var mı? Obezite var mı? Kalp hastalığı var mı? İşte anji olmuş mu? Stent takılmış mı? Felç geçirmiş mi? Böbrek hastalığı var mı? Gibi şeylere bakıyoruz. Bunların hiçbiri yoksa bir süre hastayı izleyebiliyoruz. Tabii evre birlerde özellikle, yani tansiyonu hastanın geliyor 14,5, 15,5, 16'ya kadar. Evet, 16'ya kadar hatta hiçbir risk faktörü hastanın yoksa güncel kılavuzla 3 ay izleyebilirsiniz diyor. Ama nasıl izliyoruz? Yani bütün yaşam tarzı aynı olaraktan değil tabii ki. Hastaya düzenli bir egzersiz yapmasını, kilo vermesini.
Düzenli stresten... egzersizden kasıt ne Şeref Hocam? Ne yapacağız? Kaç dakika koşacağız? Hocam, yürüyeceğiz mi? Ne olacak?
Haftada en az 5 ile 7 gün arası en az yarımşar saat hızlı tempolu yürüyüş en güzel spor. Sporda bunu öneriyoruz. İzometrik egzersiz dediğimiz işte ağırlık kaldırma türü şeyleri kesinlikle önermiyoruz. Bunların vücuda normal insanlarda pek bir faydası olmadığı gibi bu özellikle bu tür hastalıklar olanlarda çok ciddi zararları var. Ani kan basıncı yükselmeleri yaparaktan. Bunlardan uzak durmalarını ve en güzel her hastamızın, herkesin hasta olmadan dahi yapabileceğimiz şey yarım saat her gün yürüsünler. Hızlı tempolu. Hızlı tempolu yürüyüş yapsınlar.
Peki.
Bu şekilde bu hastalarımızı 3 ay izliyoruz. Tuzu azaltıyoruz. Dediğim gibi ne kadar azaltıyoruz? İşte 5 gram kadar. Bu arada...
Bu 5 gramın bir gram karşılığı nedir? Var mı?
Evet onu söyleyelim. Çay kaşığıyla silme, çay kaşığı yani üzerini böyle düz şekilde silme yaptığımız zaman bu 1 grama karşılık geliyor. Bunu 5 gram yani toplam 5 gram olacak günde.
Peki bir ekmekte çok var diye bir rivayet var. O yani
ekmekte tuzu. Güncel yani şu anki normal fırınlarımızda satılan ekmeklerimizde gerçekten çok var. Bir ara şeyini düşürürler.
Bakanlık düşürmeye çalışıyor mu?
Ama ne kadara düşürdü açıkçası şu an tam olarak bilemiyorum. Halk ekmekte falan daha uygun şeyler var. Bunları öneriyoruz.
Ama bizim için ekmek vazgeçilmez gıda olunca tuzu belki de oradan tamamlıyoruz zaten.
Evet kesinlikle yani sırf oradan bile tuzu tamamlıyoruz. Yani beyaz ekmeği önermiyoruz zaten. Hiçbir kalp hastamıza, tansiyon hastamıza beyaz ekmeği önermiyoruz. Hem içindeki tuz miktarından,
peki,
hem karbonhidrat miktarından, hem de açıkçası günümüz şartlarında içine katılan katkı maddelerinden bu kanserojen maddeler var. İçin bilmediğimiz işte beyazlatıcılar var. Onlardan dolayı önermiyoruz.
Hangi ekmek makbul peki?
Tam tahıl ekmeği, çavdar ekmeği. Bunlar özellikle makbul. İşte bunlar, peki, olmazsa kepekli ekmek ama ikinci
zaten
sırada.
Zaten mümkünse ekmeği tüketmeyin diyorsunuz.
Kesinlikle. Kesinlikle ekmeği tüketmemek lazım.
Peki.
Yani bu şimdi hastalarımız korkuyorlar. Ya ben tansiyon hastası oldum mu? Evet oldun ama illa İlaç kullanacaksın değil. Özellikle dediğim gibi risk faktörleri yoksa bu hastaları belli bir dönem izliyoruz. Baktık ama düşmüyor. İlaç başlayabiliyoruz.
Yaşamdaki hataları düzeltince.
Tabii.
Kurtarabilir diyorsunuz.
Evet kesinlikle.
Peki tansiyon ölçtük. 2 gün, 3 gün, 5 gün üstte yüksek. Doktora başvurdu hastamız. Dedik ki yaşam şeklini düzenle kardeşim. Düzenli olarak tansiyonlarını ölç. İşte bir haftalık bir aylık skala getirdi bize. Tansiyonları hala yüksek. Öncelikli olarak tansiyonla ilgili... Ya da tansiyonun neden olduğu şeylerle ilgili başka tetkikler gerekiyor mu? Kalbimize bakmamız gerekiyor mu?
Muhakkak.
Kan tahlili gerekiyor mu?
Tabii. Şimdi önce tanıyı koyarken şunu da parantez açıp söylemek lazım. Bizim 24 saatlik tansiyon ölçen aletlerimiz var. Arada kaldığımız hastalarda veya da tam bir ölçüyoruz işte yüksek çıkıyor düşük çıkıyor derler hastalar tansiyon bir iniyor bir çık. Bu hastalarda böyle bir aletimiz de var. En güvenlisi ve şu an günümüzde yapılan en çok çalışmalar bu tansiyon holter dediğimiz şey buna göre yapılıyor. Böyle bir şeyimiz de var. Bunu da hastalarımıza belirtmekte fayda var.
Yani hastaya aleti bağlıyoruz 24 saat sonra geliyor 24 saatin bütün dökümünü evet, görüyor bu alet.
Evet bütün dökümünü görüyor orada bizim ortalama değerlerimiz var. Çalışmalarımızda bu belli bir ortalamanın değerinin üzerindeyse. Ona göre hastaya risk sınıflaması yapılıyor.
Peki kalbimize bakmamız gerekiyor mu? Eko,
evet,
efor vesaire
gerekiyor,
gibi.
Kesinlikle gerekiyor. En azından bir kalp elektrosunu çektirmemiz gerekiyor. Burada bir kalpte işte ritim bozukluğu var mı? Geçirilmiş kalp krizi var mı? Hipertansiyonla alakalı kalbimiz zarar görmüş mü? Büyümüş mü mesela? Hipertrofi dediğimiz durum olmuş mu? Buna bakmamız gerekiyor. Hastamızın rutin bir kan tetkiklerini yapmamız gerekiyor. Kansızlığı var mı? Endokrin sebepleri işte tiroid başta olmak üzere var mı? Böbrek hastalığı var mı? Karaciğer hastalığı var mı? Rutin kan tetkiklerini ve elektrosunu yapmak gerekiyor. Peki. Hatta bazı durumlarda daha da ileriye gidip bir bozukluk varsa ona yönelik kan araştırmaları da yapabiliyoruz.
Peki bu mesela az önce bahsetmiştik. Böbreği besleyen damarların problemleri de bazen çok inatçı şekilde tansiyon yapabilir diye. Bunlara da hemen bakılıyor mu yoksa bir müddet takip edilip cevapsızlık varsa mı bakmak
Şimdi,
gerekiyor?
Şimdi öncelikle şüphe duymamız lazım. Acaba böbrekle mi alakalı? Bunda da en başta dediğim gibi 30 yaşından önce 55 yaşından sonra veya da düşmüyorsa tansiyonlar veya da flash pulmoner ödem dediğimiz hasta böyle ani nefes darlığıyla acillere geliyorsa bu hastalarda düşünüyoruz ve buna yönelik tetkikimizi yapıyoruz. Rutin bir şey değildir. Yani her hastaya gidip böbrek damarına bakmıyoruz. Gerek de yok.
Peki tanıyı koyduk. Yaşam evet. şeklini düzenledik. 2 ay 3 ay sabrettik ama geldi ki ortalama gene 155'e 100 evet. gibi. Ne yapacağız şimdi Şeref Hocam?
Şimdi tabii başta ilacımızı başlayacağız. Yani diğer yaşam tarzımızı, sigaramızı kestik, tuzumuzu azalttık. Yani bunları Başta da yapıyoruz, ömür boyu da yapmak gerekiyor. Bunları ilaçla beraber yapmak gerekiyor. Bunları yapmazsak verdiğimiz ilaçların da zaten bir faydası yok. Olmuyor demeyelim ama etkisini azaltıyor. Yani bir taraftan biz tansiyonu düşürmeye çalışırken bunlar tansiyonu yükseltiyorlar. İlaçların etkisini azaltıyorlar. Şimdi ilaç başlamak lazım.
İlaç her, yani şu an standart mı? Her tansiyon hastası aynı ilacı mı kullanır? Bir ilaç yeter mi? İki ilaca ne zaman çıkalım?
Evet. Şimdi güncel kılavuzlarda 4 grup ilacımızla biz başlıyoruz. Yani hasta bizim özellikle Türkiye şartlarında çok fark etmiyor. İşte ACE inhibitör dediğimiz, reseptör blokerleri dediğimiz, kalsiyum blokerleri dediğimiz gruplarla veya diüretik idrar söktürücü dediğimiz grupların herhangi birisiyle tansiyona başlıyoruz. Burada tansiyon değeri önemli. Evre 2 dediğimiz veya 3 dediğimiz 18'in üzerindeyse tansiyonlar genelde ikili ilaç başlayabiliyoruz. Aynı anda başlıyor. Çünkü tek ilaç fayda etmiyor ama işte 15'lerde falan tansiyonsu ufak bir diüretik dediğimiz idrar söktürücülerle de tansiyon tedavisimizle başlayabiliyoruz.
Peki ilk kontrole ne zaman geleceğiz? Bir ay mı kullanacağız? 6 ay mı kullanacağız? Durum ne?
Tabii ilk önce bir yakın zamanda hastalarımızı genelde birinci ayda çağırıyoruz. Burada çağırma amacımız bir tansiyon nasıl gidiyor? Bu arada tabii kendisi ölçüyor hastalarımızın. Eğer bir anormallik varsa, düşmeler, yükselmeler iyi gitmiyorsa tabii bir ayı da beklemiyoruz ama her şey iyiyse yakın zamanda çağırıyoruz. Bir, tansiyon nasıl gidiyor ona bakmak. İkincisi, verdiğimiz ilaçların tabii bir takım yan etkileri olabiliyor. Onları hastalarımız geldiğinde kontrol ediyoruz. Her şey iyi gidiyorsa rutin aralıklarla hastanın kliniğine göre tekrar çağırıyoruz.
Peki, iyi gitmiyor. Bir ilaçla evet. Da olmadı, iki ilaçla da olmadı.
Evet.
Şimdi ne yapalım?
3 ilacımız var, 4 ilacımız var. Elimizdeki bütün ilaçlarımızı açıkçası veriyoruz.
Sonra?
Şimdi tabii dirençli hipertansiyon mevzusuna girersek en az 3 tane ilaçla bunların içerisinde bir tane idrar söktürücü olacak. Hastanın tansiyonu bir türlü düşmüyor. Niye düşmüyor? Gerçekten dirençli hipertansiyon varsa gerçek mi yalandan mı? Önce ona bakmak lazım. Yalandan dediğimiz şeyler, hasta hala tuz tüketiyor mu, sigara içiyor mu, stresli yaşamı.
Ölçüm hataları mı?
Ölçüm hataları mı var? İkinci sebepleri dışladık mı? Bunlar hepsi dışlandı ve gerçekten dirençli hipertansiyon varsa burada maksimum ilaç veriyoruz. Elimizdeki bir takım farklı mekanizmalarla etki eden ilaçlarımızın hepsini veriyoruz hastalarımıza. Bir de son zamanlarda gündemde olan, dünyada da yeni olan ve ülkemizde de ilk defa bizim geçen sene denediğimiz renal denervasyon dediğimiz bir durum var. Bununla da bu hastaların tansiyonlarımızı düşürüyoruz. Buradan da hastaları bilinçlendirmek istiyorum. Nedir bu demek?
Nedir bu Şeref Hocam?
Şöyle, tansiyonda dediğimiz hormonal mekanizmalar çok önemli. Bu hormonlar salınıyor, damarları kasıyor, dirençlerini arttırıyor. Bu hormonları azaltmak için, salınımını azaltmak için, bu hormonlar böbrekle çok alakalı bu arada. Böbreğin damarlarına bir anjiyo gibi bir işlemle, kateterle gidiyoruz. O sinirlerini tabiri caizse yakıyoruz.
Tahrip ediyoruz.
Evet. Ve bu hormonların salınımı azalıyor böyle olunca. Ve tansiyonlarımızda hakikaten fayda gördüğümüz hastalarımız var. Dünya tarafından da çalışmalarda yeni zaten dünyaya lanse edildi. Daha 200 senelik bir olay. Türkiye'de de biz geçen sene de bu işe başladık, yapıyoruz. Hastalarımızı da bu arada duyurmak istiyoruz.
Özellikle ilaca dirençli, düzelmeyen, takiplerini, evet, tansiyonlarını düşüremediğimiz, evet, hastalar için
muhakkak
uygun bir seçenek,
evet,
olur diyorsunuz.
Evet.
Peki cerrahi tedavi bir ihtimal, kenara koyduk.
Evet.
Sekonder hipertansiyon dediğimiz farklı nedenlerden olanları kenara koyduk. İlaç tedavisi kenara koyduk. Buna yanıtsızlık varsa işte yeni teknolojiden, yeni tedavi metotlarından bahsettik. Peki hangi durum acildir? Bir, evet, tansiyon hastası, 3 ay beklettik mesela ilk başvurduğunda hastayı. Takibe 1 ay, 2 ay sonra çağırdık. Ne zaman koşa koşa acile gelinmelidir?
Evet. Şimdi burada hipertansif aciller dediğimiz bir başlıkta bunları değerlendirebiliriz. Ne zaman acildir? Şimdi tansiyon genelde bir takım bulgularla, yani yüksek tansiyon bir takım bulgularla eşlik ediyorsa bu acildir. Bu nasıl olur? Tansiyon genelde 18'i 12'nin üzerindedir. Özellikle küçük tansiyon burada 12'nin üzerindedir. Ve bir takım bulguları vardır. Nedir mesela? Beyinle alakalı.
Şiddetli baş ağrısı.
Şiddetli baş ağrısı. Veya bilinç bozukluğu. Veya bayılma. Çok acil bir durumdur. Acilen hastaneye başvurulmalıdır. Veya kalple alakalı göğüs ağrısı. Hastanın temelde kalp damarlarının daralma vardır. Yük arttıkça, oksijen, yani kalp artık büyük bir dirençle karşılaştığından, o ufak bir daralma da olsa büyük bir daralma gibi algılayacağından dolayı kalp ağrısı, göğüs ağrısı Veya göğüs ağrısı demişken işte aorta seksiyon dediğimiz vücuttan çıkan en büyük damarda yırtılma.
Yırtılma.
Çok şiddetli ölümcül göğüs ağrısı, herhalde. Sırt ağrısı, karın ağrısı ile prezent olabilir. Ölümcül olabilir. Yani bu da bir acil durumdur.
Gözle ilgili bir şey yapar mı? Ondan hiç bahsetmiyor.
Gözle alakalı tabii ki yapar. Görme bulanıklığı. Bizim papiller ödem, maküler dejenerasyon dediğimiz durumda da bir hipertansif acildir. Muhakkak doktora başvurmalıdır.
Peki, acile başvurulduğunda ne yapılıyor? Yani ekstra yapılabilecek bir şey var mı?
Acile aslında? Başvurulduğunda tabii örneğin beyin kanaması ise onu işte nöroloji, beyin cerrahisi
ilgili yerlere
ilgili yerler veya kalp krizi ise damar yırtılması ise ilgili yerler. Ha bunların hiçbirisi yoksa kontrollü olarak hastanın tansiyonu düşürüyoruz.
İlave böyle bir çok sihirli bir ilaç mı var ki elimizde?
Damardan verdiğimiz hastaların evlerinde kullanılamadıkları ama bizim damardan verdiğimiz ve kalp damarlarını genişletici, kan damarlarını genişletici ilaçlarla tansiyonu kontrollü olarak birden değil kontrollü olarak düşürüyoruz.
Birden düşürürsek ne olur?
Birden düşürürsek vücudumuzda otoregülasyon dediğimiz bir mekanizma var. Yani kalp, beyin olsun, diğer bütün organlar olsun o belirli yüksek basınçta beslenmeye alışık olduğundan birden düşürürsek o basınç aniden azaldığından dolayı buraların beslenmesi bozuluyor ve biz fayda vermek yerine zarar vermiş oluyoruz. Bu tabii doktor arkadaşlarımızla alakalı hastaların çok dikkat etmesi gereken bir şey değil ama yavaş yavaş düşürüyoruz. Şunu da belirtmekte fayda var. Örneğin hastanın tansiyonu 20'lerde diyelim geziyor. Acile geliyor veya işte kardiyoloğa geliyor dahili bir ilaç veriyor. Ertesi gün 18 falan. Hastalar bazen şeyle geliyor büyük bir panikle. Tansiyonum düşmedi. Yani biz bunları birden düşürmeye çalışmıyoruz zaten. Dediğim gibi vücudun o an organları yüksek basınçta beslenmeye alıştığından günler içerisinde düşürüyoruz böyle tansiyonları. Yavaş yavaş kontrollü biçimde ama bu arada hastaların tabii o az önce bahsettiğim ek bulguları oluyor mu? Onlara dikkat etmesi lazım. Böyle yavaş yavaş düşerekten istediğimiz hedeflere ulaşıyoruz.
Peki uzun dönemde hani acilde beyin kanaması dahil çok ciddi hastalıklardan bahsettik. Tansiyonumuz orta yüksek gitti. Yani 15-16'lara işte 11-12 civarında 10 yıl, 20 yıl, 30 yıl yaşadık. Özellikle yıprattığı organ böbrek midir, göz müdür, kalp
midir? Bütün organlar hocam, bütün organları. Başta kan damarlarını dediğim gibi geçirgenliğini bozuyor, orada plaklar yapıyor. Ateroskleroz dediğimiz duruma meyil sağladığı için vücutta başta damarı bozduğu için en ince en uç organa kadar her organa zarar verebiliyor.
O yüzden
tabii burada en fazla beyinden, kalpten ve böbrekten korkmak lazım.
Peki.
En çok buralara.
Şimdi bir başka tansiyonla ilgili enteresan durum gebelikte hipertansiyon. Evet. Yani genç bir bayan 20-22-23 yaşında tansiyonu yok, beklenmiyordu zaten. Gebelikle birlikte tansiyon ortaya çıkabilir mi? Gebelik tansiyonu tetikler mi?
Şimdi gebelikle alakalı şöyle birkaç durum söz konusu. Gebelikten önce hastanın tansiyonu vardır. Gebelikte normal tansiyon tedavisini görebilir ama burada dikkat etmemiz gereken bir takım ilaçlarımız, özellikle de en sık kullandığımız ilaç grubu gebelikte kesinlikle kullanılmaması gerekiyor. Çocuğa çok ciddi şekilde zarar verebiliyor. Bazen özellikle bize genç yaşta gelen hastalara biz ilaç başlıyoruz. Dediğim gibi en sık başladığımız işte ACE inhibitörü, anjiyotensin reseptör blokeri dediğimiz en sık bunları başlıyoruz. Çünkü en faydalı ilaçlar bunlar. Ama bunların da gebelikte kullanılmaması lazım. Bakıyoruz ki bazen bu hastalarımız gebe kalmış olarak geliyor.
Bebeğe de zararı var.
Bebeğe çok ciddi zararı var. Yani doğumsal anomalilere yol açıyor. Yani bu ilaçları kullanan tansiyon hastalarımızın gebe kalırken kendi doktorlarına, kadın doğum doktorlarına muhakkak hastalıklarından bahsetmeleri lazım.
Bir de tanı konamaması var. O da bizi çok ilgilendiriyor Şeref Hocam. Anne hipertansifse bebekte ciddi büyüme gelişme gerilikleri oluyor.
Muhakkak.
İyi beslenemediği için. O yüzden hani tedaviden kaçınmamak için çok dikkat etmek lazım. Bizde yanlış anlamalar oluyor. İlaç kullanırsak bebeğim sakat kalabilir. İlaç kullanmazsan zaten kesin kalacak.
Evet, evet.
O yüzden mutlaka takip düzenli yapılacak. Belki gebelik takiplerinin en önemli boyutlarından biri bu. Evet. Çok basit bir tansiyon ölçümü. Tedavisizse bebeği kaybettirir, tedavi uygunsuzsa daha kötü şeylere sonuçlanabilir. O yüzden mutlaka düzenli takip gerekiyor.
Kesinlikle. Burada şunu söylemek lazım, yani herkesin bilmesi lazım. Gebelikte ilaç kullanılmaz diye bir şey yok. Tansiyon ilacı kullanılmaz diye bir şey yok. Yani bizim gebelikte kullanılabilecek tansiyon ilaçlarımız var.
Var.
Evet. Onun için ilaçlarını kullanmaları lazım.
Peki bir hani bizde gebelik şekeri, gebelik diyabeti diye bir şey vardır. Anne normaldir. Evet. Gebelik sırasında diyabet oluşur. Şekerler yüksek gider. Doğum sonrası düzelir gider.
Evet.
Tansiyon da böyle mi yoksa oldu mu kalıyor
evet,
mu?
Var hocam. Şimdi gebelik tansiyonu hastamızın daha önce hiçbir tansiyon hikayesi yok. Özellikle 20. haftadan sonra bir bakıyoruz tansiyonları yükseliyor. İlacımızı veriyoruz, takip ediyoruz, tedavimizi ediyoruz, bakıyoruz. Doğumdan sonra 40 günden sonra da tansiyon falan kalmıyor. Bu gebelikle alakalı gestasyonel hipertansiyon dediğimiz bir durumdur.
Peki.
Genel olarak geçicidir ama kalıcı olduğu durumlarda vardır. Yani zeminde bir eğilim var, gebelikte bunu indikliyor. Buna da tabii dikkat etmek lazım. Bir de gebelikle alakalı tansiyonla alakalı eklamsi, preeklamsi dediğimiz bir durum var ki bu ölümcül olabilecek bir durumdur. Tansiyon yükseliyor, böbreklerden işte protein kaçağı oluyor vesaire. Buna da dikkat etmek lazım. Yani gebelikte tansiyon önemli bir durum.
Peki. Son olarak yaşlıların bir özelliği var mı
evet.
Şeref Hocam? Yani yaşlarda tansiyona yaklaşım evet. Farklı mı?
Yaşlarda tansiyona yaklaşım, şimdi tanımızı koyarken 14-9 dedik bizim sınırımızı. Daha bundan birkaç ay önceye kadar yaşlılarda da 14-9'du, gençlerde de 14-9'du. Ama daha birkaç ay önce çıkan son kılavuzu, GNC8 dediğimiz kılavuzda yaşlılarda özellikle 60 yaş yani kesin bir yaş sınırı da konuldu. 60 yaşından daha yaşlı hastalarda 15-9'un da 15-9'a kadar veya kabullenebilir.
Ha yaşlarda biraz daha tolerans
biraz davranıyoruz. Daha tolerans geldi yaşlılara. Bunda bir takım sebepleri var. Yaşlılarda özellikle hipotansiyondan korkuyoruz.
Düşüş daha dertli.
Düşüş evet onun için yani bu kadar çok agresif davranmıyoruz tansiyon düşürürken. Ve 15-9'da kabul edilebilir bir değer. Bu da yeni dediğim gibi çıkan bir şey. Buna göre hastalarımızda, yaşlı hastalarımızda çok fazla düşük doz özellikle ilaçlarla başlayaraktan, düşük tansiyondan kaçınarak
kaş yaparken göz çıkarmamaya çalışalım
öyle.
Diyoruz.
O şekilde takip ediyoruz hocam.
Şimdi Şeref Hocam şöyle kısaca özetlersek, tansiyon tedavisinde özellikle bir, çocukluk yaş grubundan itibaren hepimiz belli bir düzenle tansiyonlarımızı ölçtürelim.
Evet.
Çok basit, çok kolay yapılan bir şeydir ama bizim için hayat kurtarıcı olur. Her şeyden önce kilo problemimiz varsa, sigara problemimiz varsa, altta yatan işte stres vesaire gibi bozukluklarımız söz konusu ise bunlardan kurtulmaya çalışalım. Düzenli egzersiz yapmaya çalışalım.
Evet.
Tuz tüketimini mutlaka kısıtlayalım dedik. Arkasından da tansiyonlarımızı düzenli takip ettirdikten sonra eğer yaşımıza göre 14-9'un üzerindeki değerler var ise
evet.
Mutlaka bir kardiyoloğa danışalım.
Evet.
3-4 ay onun tavsiyesiyle bekleyelim. Daha sonra gerekirse ilaç kullanalım ama
evet.
İlacı güzel kullanalım mutlaka.
Evet.
Düzelmiyorsa yine alternatif tedavilerin olduğunu unutmayalım. Özellikle gebelikte tansiyonun çok önemli olduğunu unutmayalım. Yaşam şeklimizi düzenleyip düzenli tansiyon takiplerimizi yaptıralım dedik. Sizin
evet.
Başka ilave etmek istediğiniz bir şey var mı?
Şunu söylemekte fayda var. Bazı hastalarımız benim bir şikayetim yok diye ya ilaçlarını hiç kullanmıyor veya aksatıyor veya az kullanıyor. Tansiyon yani vücudumuzda bir mesela grip oluruz değil mi? İşte vücudumuz tutulur, ağrır, burnumuz akar veya işte kalp krizi geçiririz, göğüs ağrısı. Yani tansiyon çok sinsi bir hastalık. Bulgu vermez.
Verdiğinde zaten işten geçmiş olur.
Verdiğinde işte yani illa başınızın ağrımasına gerek yok tansiyonunuzun olması için. Yani başı ağrımayan ama tansiyon 17 olan bir hastada da tedaviye ihtiyaç var. Şunu söylemek
kriter
istiyorum.
Şikayet değil yani.
Kesinlikle burada tedaviye başlama kriterimiz şikayet değil. Hiçbir şikayetimiz dahi yoksa 14'e 9'un üzerindeysek biz tansiyon hastasıyız. Tedavimizi başlayalım, kullanalım, yaşam tarzımızı değiştirelim.
Peki. Çok teşekkür ediyoruz Şeref Hocam.
Rica ederim. İnşallah faydalı olabilmişizdir.
İnşallah. İnşallah. Tekrar teşekkür ediyoruz. Kalın sağlıcakla diyoruz.